Ayrım 10.
Anadolu'da yeni bir Türk devleti kurmakla yetinirseniz, Anadolu'yu parçalamayacaklar da öyle mi? Parçalamaları bir tek şarta bağlı bence paşam. İngilizler, Bolşeviklerle Batı arasına sokmak istedikleri tampon bölgeyi Kafkasya'da kurabilirlerse, bunu Bolşeviklere geçici de olsa kabul ettirebilirlerse, belki Anadolu'da parçalanır, bölüşülür. Yok, Bolşevikler böyle bir durumu geçici olarak bile kabullenmezlerse, Türkçesi direnecek gücü bulurlarsa, o zaman Bolşeviklikle Batı dünyası arasında tampon mıntıka Anadolu'ya kayar. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, biz bir Türk devleti çıkarabiliriz bu kıyametten. Bütün mesele, büyük şeflerinizin bu gerçeği kavrayabilip kavrayabilmemesinde. Halil Paşa, cigarasını paketin üstüne sinirli sinirli vuruyordu. Gözleri dalmıştı. Neden sonra yüksek sesle düşünür gibi konuştu. Yaşayabilir miyiz yalnız Anadolu'yla? Devleti yaşatabilir miyiz demek istiyorum. Allah göstermesin halifesiz malifesiz. Bana kalsa yaşatırız. Sana kalsa yaşatıyoruz da bize gelince. Siz paşa emmi az biraz halife damatlığı düşkünlerisiniz. Devleti ele geçirince sultan hanımlarından aşağısı idare edemiyor sizi. Bilmem padişah damadı olmamaya katlanabilir mi sizin karakol ordusu aslanları? Allah belanı versin Bücür. Ben de ne söyleyecek diye. Cemil'le Patriot yatacakları odaya girdikleri zaman gece epey ilerlemişti. Patriot lambayı konsolun üstüne koydu. Oda çok büyük, tavanı da çok yüksekti. Bu yüzden 5 numaralı gaz lambası köşeleri pek aydınlatamıyordu. Gülnihal Kalfa'nın odun ateşiyle doldurduğu bakır mangal havadaki nemliliği bile azaltamamıştı. Cemil kollarını kavuşturup ellerini koltuk altlarına sokarak pencereye yaklaştı. Dışarıda rüzgar esiyor, çamların kara dallarını sallıyordu. Ağır ağır sallanan bu dalları leş yiyen iri kuşların kanatlarına benzetti. Bunlar bir devin, dağ gibi leşini parçalamaya hazırlanan yırtıcı kuşların kanatlarıydı. Ürperdi. Bu kuşların paralamaya hazırlandıkları leş, imparatorluğun leşi. Doktor Münir Bey'in sofrada söylediklerini parça parça hatırlayıp kaşlarını çattı. Ne inatçı bizim doktor. Buna karşılık Halil Paşa ne kadar babacan. İçini çekti. Bu dünyada hiçbir şeye güven olmaz lafı doğru. Memlekete yıllarca padişah gibi söz geçirmiş bir adamın amcası ol, yıllarca ordu komutanlıkları yap, sonra da gel bu eski köşke sığın. Her lafı zehirden acı farmason doktorun minneti altında yaşamaya katlan. Zor mesele, çok zor mesele. Durakladı. Daha beteri, sonu yok bu rezilliğin. Bakarsın uzamış gitmiş, hem de uzar. Bu gidişle uzayacak da. Çünkü bunlara uçan kuşlar düşman. Yabancılar geçip gitse, hürriyet itilafçılar yakalarını bırakmaz. Büyük paşalar boşuna mı savuştu? Barınamayacaklarını anladıklarından sınır dışına atladılar. Bunlar bu açmazdan nasıl kurtulacaklar peki? Birden bunlar dediklerinin arasında Patriot'un bulunduğunu da hatırlayarak omuzu üzerinden arkadaşına ürkek ürkek baktı. Patriot ceketini çıkarmıştı. Tabancasını yastığın altına koyuyordu. Uzun boylu, biraz kamburca sırtı, kemikleri çıkmış sıska omuzlarıyla çok güçsüz göründü birdenbire. Cemil, gene birdenbire bu Patriot'un ömründe hiçbir iş tutamayacağını kesinlikle anlayarak eni konu dehşete kapıldı. 15 yıldır süren arkadaşlıklarında Patriot'u ne bir iş yaparken, söz gelimi yumurta pişirirken, ne de bir iş konuşurken hiç görmemişti. Yaptığı iş nedir bunun peki? Çekirdekten yetişme asker bu. Asker ama başka çeşit bir asker. Hayır, asker denmez Patriot'a. Asker olsa teşkilat-ı mahsusaya girmek için askerliğini bırakırken hiç duraklamaz mı? Şuna buna akıl danışıp biraz direnmez mi? Nedir peki? Nedir bunun bu dünyadaki işi? Gözlerini korkuyla kıstı. Adam öldürmek. Böyle bir zanaat varmış da bunca yıl arkadaşlık ettiğimiz halde farkına varamamışım. Doktor Münir'in Diyarbakır valisi Reşit Bey için söyledikleri aklına geldi. Okulda tembel miydi acaba Reşit Bey? Asıl zanaatinde tembel olduğundan mı kendine yaraşmayacak işlere atıldı? Patriot'un tembel mi, çalışkan mı olduğunu bulmaya çalıştı. Evet, hiçbir şey yaparken görmemişti Patriot'u, tesbih çekerken bile. Oyunlardan bir satrancı severdi. Satranç oynarken nasıl davrandığını gözünün önüne getirmeye çalıştı. Gövdesini her zamanki gibi gevşek mi bırakır? Patriot'un yalnız kollarında, ellerinde değil, bütün gövdesinde insanı şaşırtacak bir gevşeklik vardı. Kemikleri yumuşak lastiktenmiş gibi bir gevşeklikti bu. Sadece silah çekerken bütün vücudu birden çelik yay gibi gerilir, silahı yerine koyar koymaz gene gevşer. Yatmıyor musun cehennem? Daldın. Daldım sahi. Patriot'un sesinde o zamana kadar fark etmediği bir başkalık buldu apansız. Sesi de gevşekti. Konuşmasında akla da duyguya da bağlanmayan bir kişiliksizlik vardı. Yatmıyor musun derken arkadaşının üşüyeceğini, yorgunluğunu düşünmediği belliydi. Bir arkadaşı koruma isteğinden, ona acıdığından gelmemişti sanki bu soru. Patriot hiçbir şeyi insan gibi merak da etmemişti ömründe. Bunca yıllık dosttular, hiçbir önemli işte hiçbir soru sorduğuna rastlamamıştı. Cemil omuzu üstünden gözetler gibi baktı. Patriot yatağa girmiş, yorganı çenesine kadar çekmişti. Bir kolu dışarıdaydı. Gözleri tavanda cigara içiyordu. Cemil arkadaşının kibrit çaktığını nasıl olup da duymadığına şaştı. Cigarayı nefeslerken, kolunu kaldırıp indirirken hiçbir hışırtı çıkarmıyordu. Patriot'un yıllardır pusuda gibi yaşadığını birdenbire anladı. Ya pusuda birini bekliyor ya da korkunç bir pusuya parmağı tetikte yaklaşıyor gibi. Cemil bir an ürktü. Sonra büyük bir acıma duydu. Patriot yıllardır hiçbir normal insanın dayanamayacağı kadar tek başınaydı. Bunun farkında olup olmadığını, farkındaysa neler duyduğunu ilk defa merak etti. Yatağa yaklaştı, ceketini çıkardı. Tabancasını yastığın altına sokarken sordu. Mustafa Kemal'i öldürecek miydin Halil Paşa elini tutmasaydı? Soruyu bitirdiği anda pişman olmuş, hay Allah belamı versin diye irkilmişti. Soluğunu keserek, karşılık vermese, yat uyu, işin mi yok gece vakti dese, terslese diye geçirdi içinden. Evet. Cemil hep öyle soluğunu tutarak bekledi. Patriot'un böyle bir soruyu bir tek kelimeyle karşılayacağını ummamıştı. Evet'in arkası gelmeyince çok şaşırdı. Sanki arkadaşına büyük bir kötülük etmeyi aklından geçirmiş de bunun için kendisini cezalandırıyormuş gibi hiç istemediği halde konuştu. Hep düşünüyorum. Atıf'ın yerine bana çıksaydı Şemsi Paşa'yı vurma ödevi. Sustu. İçinin içinden bir derin uçuruma kaymaktaymış gibi debeleniyordu. Evet. Ne yapardım diye düşünürüm hep. Gider vururdum. Vururdum değil mi? Tabii. Ya sonra? Ne demek sonra? Bilmem. Atıf'a sordum bir kere. Öldürmeyi aklından geçirmediğin birini vurdun. Kurtuldun yakalanmadan. Kendi kendine kalınca neler düşündün dedim. Evet. Duymazdan geldi. Yanlış sordum belki. Ödev aldığını bize söylediği gece neler düşündüğünü sorsaydım. Gene bir şey söylemezdi. Bilmez misin? Sevmez konuşmayı Atıf. Patriot kıs kıs güldü. Bu gülüş daha çok öksürmeye benziyordu. İlk ödevi aldığım günün gecesi uyumadım ben. O gece tek başıma hep düşündüm. Sonunda ölümden korktuğumu anladım. Ama başkalarının beni öldüreceklerinden değil, kendi kendimi öldürmeye karar vermişim gibi. Cemil yatağa girdi. Tavanın arabesk nakışlarına bakarak eski köşkün pervazlarında inleyen rüzgarı dinledi. Sofadaki yaşlı saat hırıltıyla ikiyi vurdu. Sevindin mi başarınca? Ne kadar kolaymış diye şaştın mı? Kaçıncıda iyice alıştığına inandın? Sevinmedim, hayır. Kibirlendim. Her insanın beceremeyeceği bir işi yüz akıyla başarmanın kibri. Bir çeşit rekor kırma. Rekor kırmadan sonraki. Yorgunluk mu? Evet, yorgunluk. Patriot bir zaman sustu. Yorgunluğu şimdi fark ettim, inanır mısın? Burnundan güldü. Şimdi bir şeyin daha sebebini anladım. Askerlikten niçin ayrıldığımın. O zamana kadar tabancayı çok severdim. O günden sonra sevmiyorum artık diyemem. Eski dostluğumuz kalmadı. Bugün zor taşıyorum istemeden. demin Reşit Bey için bir sınırı aştı dedi doktor. Şimdi anlıyorum ki ben o gün bir sınırı aşıp herkesten ayrılmışım. Oysa benim yaratılışım herkesten başka türlü değildi. Zor iş herkesten başka türlü değilken başka türlü olmak. Patriot sözlerindeki acılığın pişmanlık anlamına geleceğini aklına hiç getirmemiş olmalı ki, cigarasını rahatça bastırıp kolunu yorganın altına almış, iyice örtünmüştü. Dünyada hiçbir başka şey bu yorgana sarılış kadar bir insanın kendi yalnızlığına sığınışını bu kesinlikle anlatamazdı. Cemil yutkundu üst üste. Ne yapalım bilir misin Patriot? Ben alayım Neriman'ı, basıp gidelim. Gidelim mi? Nereye? Buluruz bir yer barınacak. Debelendik yeterince, sıramızı savdık. Dileyen bahtını denesin, devlet kurtarsın, geçsin başına kurulsun. Nasıl? Patriot öksürür gibi güldü. Cemil bunun sorduğu soruya beklediği karşılık olduğunu anlayamamıştı. Uzaktan uzağa bir köpek uludu. Köy yakın. Patriot şaştı. Köy yakın mı? Ne demek? Bizde bir yedek subay vardı. Dava vekili Cevdet Bey, Çorumlu, iddiatçıymış. Memleketinde kalabilirken cepheyi istemiş gelmiş. Dost olduk kısa zamanda. Geceliğin böyle köpek sesi duydu mu, köy yakın derdi. Dediğim silahları beraber getirdikti Salihli'ye. Ayrılırken dediydi ki, baktın İstanbul'da işler tatsız, yapamayacaksın, atla gel, gerisine karışma dediydi. Çorumlu mu dedin? Çorumlu. Biraz toprağı varmış galiba. Oralarda toprak ucuzmuş. Bizim Çorum'da Allah'ın kerimliği bir başka türlüdür cehennem derdi. Satalım savalım basıp gidelim. Ne yaparız oralarda? Sürdürür ektiririz. Birer de at peydahlarız altımıza. Ömer Ağa Cemil Ağa olur çıkarız. Toprağın üstesinden gelirsek sürülerimiz yayılır. İneklerimiz koyunlarımız sağılır. Görmeyi çok istiyordu seni. Al işte patriot bu derim. Bizi görünce bir sevinir ki. Neriman yapabilir mi köy yerinde? Enver'i okutmak ne olacak? Selim Hanım teyze ayrılmak ister mi biricik kızından? Teyzeni bırakacak değiliz. Enver'i veririz Rüşdiye'ye. Sultaniye vilayetlerden birinde yatılı okur. Sen bulundun mu Çorum taraflarında hiç? Bulunmadım. Bulunmadığından kolay geliyor sana bu işler. Neden mi? Cenabettir oraların toprağı, kıraçtır. Çoğu yıllar tohum geri vermez. Yaylası merası yoktur. Hayvanlar yarı yarıya toprak yer. İneklerin en iyisinden alacak süt günde bir okkayı geçmez. Kolay gelir İstanbullulara köyde yaşamak. Ben köylüyüm. Bilirim köy yerindeki zorlukları. Hiç ummadığın sırada takışırsın komşularla. Vuruşmak zorunda bile kalırsın. Tam buldum vuruşmaktan gözü yılacak adamları. Ama niyetimiz gidip vuruşmak değil ki cancağızım, kafa dinlemek. Etliye sütlüye karışmadan yaşamak. İlla bir yere gidilecekse neden Salihli'deki kuşçubaşı çiftliğini düşünmüyorsun? Cemil birden davranıp dirseğine dayandı. Hiç beklemediği büyük bir sevinç duymuştu. Gerçek. Hay Allah senden razı olsun. Cevdet Bey'i düşünüp Çorum demiştim. Salihli'deki çiftlik cennet, göz alabildiğine yeşillik. Yalnız bizi değil bir alay askeri besler. Hay sen çok yaşa patriot. Yarın erkenden iniyorum İstanbul'a. Teyzemle Neriman'la konuşuyorum. Yahya Hoca hemen arsaları dükkanları satma işine girişsin. Üstünden ağır bir yük kalkmış gibi rahatlamıştı. Bir taka uydururum. Gelir seni buradan alırım. Atlarız karşıya. Tutarız bandırmayı. Trene kuruluruz. Ver elini Salihli. Yok şu şöyle olmuş da, bu böyle olmuş da, yok Abdülhamit inmiş, Talat Paşa binmiş, yok halife duracak mı, gidecek mi, yok karakol cemiyeti, yok İttihat Terakki Fırkası. Nemize lazım bizim. Varsın bunları akla erenler, çıkarı olanlar düşünsün. Eğer bize bir iş düşerse, doğruluğuna aklımız yatarsa, Salihli'den de gelir tutarız. Ben eskiden beri siyasetle uğraşan arkadaşlara böyle derdim de, 179. Alay Komutanı Vekili Binbaşı Arif Bey, oğlum cehennem, sen bu laflarla ben kafasızım demektesin farkında olmadan diye kızardı. Ben mi kafasızmışım? Başından büyük işlere girip maskara olanlar mı? Biraz susup karşılık bekledi. Bir yandan da patriotun yüzünü seçmeye çalışıyordu. Ne dersin, haklı değil miyim? Haklısın, kendi hesabına cehennem. Senin hesabına? Benim hesap seninkine uymaz. Sen başından beri savaş subayı kaldın. Bizim girdiğimiz işlere bulaşmadın. Hiçbir değişmeden, hiçbir olağanüstü çıkar beklemedin kendin için. Sen bekledin mi ki hesabın başka oluyor? Ben de beklemedim ama battım gırtlağıma kadar bu işlere. Sen bırakıp gidebilirsin, ben gidemem. Bırakıp gitmek. Cemil'in sesi hemen pürüzlenmişti. Senin yiğitliğine dokunur da benim yiğitliğime dokunmaz mı? Ben yiğitlik mi taslıyorum sana? Patriot'un da sesi değişmiş, ilk defa gerçekten acılaşmıştı. Bu zamana kadar yaptığım işin yiğitlikle hiçbir ilintisi olmadığını bilmiyor muyum? Bağlıyım ben Cemil. Hem de başkaları değil, ben beni bağlamışım. İşi bu dönemeçte yüzüstü bırakıp savaşamam. Olmaz da ondan. Gücüm yetmez buna. Savaş bitince üniformalı savaşçıların asıl işi biter. Gerisi talim malim, fasafiso. Savaşın bittiği yerde başlıyor bizim işimiz. Birinci Gazze ile ikinci Gazze savaşları arasında gelseydim, haydi savuşalım da Salihli'deki çiftliğe yerleşelim deseydim, bataryayı bırakıp yürüyebilir miydin? Cemil, yüzüne kırbaçla vurmuşlar gibi irkildi. Ne ilintisi var? O başka, bu başka. Değil cehennem. Hiç farkı yok. Biraz düşündü. Reşit Bey işi böyle sonuçlanmasaydı, belki birkaç ay dinlenmeye gelirdim seninle. Anlamadım, ilgisi ne? Benim yüzümden kendini vurmak zorunda kaldı adam. Kendime güvendim. Hüner göstereyim dedim. Arkadaşlar, dur bakalım. Şimdilik bir tehlike görünmüyor, yatsın biraz dediler. Dinlemedim. Sırtlar götürürüm, kıyamete kadar da saklayabilirim sandım. Dünyanın değiştiğini akıl erdiremedim. Öç mü alacaksın tek başına? İngiliz'den, Fransız'dan, 72,5 milletten. Bilmem, kısacık güldü. Belli olmaz bu işler kayınça. Bakmışsın bir fırsat el vermiş, ben de onların canını yakmışım. Gene biraz sustu. Evet, iyi düşündün Salihli işini. Kızı al git. Selim Hanım teyze gelmezse de kulak asma. Çok sıkıntı çekti Neriman. Dinlenmeyi hak etti. Sen bundan böyle yalnız kendini değil, onu da düşünmek zorundasın. Hadi, söndürüyorum ışığı. Allah rahatlık versin. Patriot Ömer ışığı söndürdü. Odayı birdenbire dolduran karanlıkta, Allah rahatlık versin sözü, sanki derin bir boğazın kayalarına çarparak yankılanıyordu. Bu sözde, rahat yaşamayı seçen bir arkadaşa, ölüme giden bir arkadaşın son selamı, biraz da ayıplaması vardı. Cemil, üzücü bir yanlış anlamayı düzeltmek için bir şeyler söylemek istedi. Uygununu ararken bir horoz öttü. Sabah oluyor, diye geçirdi aklından. Yarının yakın olmasına Neriman'ı göreceği için sevinmişti. Çorum'a ya da Salihli'ye yerleşip çiftçiliğe başlayacağımıza ne der acaba? Ne diyecek? Aklı varsa sevinir. Nefesini keserek Patriot'a kulak verdi. Solukları düzenliydi. Uyudu mu hemencecik? Uyur yatar yatmaz eskiden beri. Hayır, keyfine bırakmamalı bunu. Başını belaya sokacak boş yere. İki yandan üstüne yürürüz Neriman'la. Gerekirse zorla takaya atar götürürüz. Aklından geçirdiğini başarmış gibi rahatladı. Neriman'ın gergin karnına yanağını sürüyormuş gibi yastığa sokuldu. Dudaklarını iştahla yalarken uyudu. 4. Paşa amcayla Patriot, öğle yemeğinden sonra gene satranca oturmuşlar, saatlerdir hiç kımıldamadan kendilerini düşünmeye bırakmışlardı. Paşanın çenesindeki eli arada sırada alt dudağını aşağıya çekiyor, Patriot yumrukları dizlerinde bıyığını kemiriyordu. Cemil her zaman olduğu gibi hiç umursamadan izlemeye başladığı oyuna giderek en az oynayanlar kadar kapılmıştı. Kağıt hışırtısıyla Doktor Münir'e baktı. Doktor okumaya dalmıştı. İyi, şaşardı bize yoksa. Başımızın üstünde alıcı kuş gibi dönen bunca belayı, geçici de olsa böyle gerçekten unutabilmemizdeki aptallığı ayıplardı. Doktor, insanların satranç taşları karşısında derin derin düşünceye dalmalarını sevmiyor, buna tıkanık düşünme diyordu. Satrançta insan düşünme idmanı bile yapamaz. En büyük silahımız olan düşünme gücünün asıl işi, gerçeği bulmak, anlamak, değiştirmektir. Satrançta düşünmenin bu çeşidinden kaçarız. onu boşa çalıştırarak kısa bir zaman için olsa da iyice yorar, asıl ödevinden uzakta tutarız. Kaytarmanın en korkuncu bir kuvveti asıl işinin üstünde gibi göstererek onu boşa çalıştırmaktır. Bunun en açık örneği de satranç. Cemil bir cigara yaktı. Doktor Sedir de bir bacağını altına alıp ötekine dikerek oturuyor, gene dikkatle Naima tarihini okuyordu. Eski kürkü omuzlarında, gözlüğü burnunun ucundaydı. Başkalarını olduğundan daha yaşlı gösteren bu gözlük takış ona çocuksu bir hal veriyordu. Gözlerini kitaptan ayırıp bir zaman pencereden baktı. Dışarıda gördüklerini beğenmemiş gibi suratını astı. Cemil, Şam Hastanesi'nde tanıdığı doktoru orada kitap okurken hiç görmemişti. Acaba kitap mı yoktu yanında o sıralar? Ya da insanlar ölümle pençeleşirken okumayı ayıp mı saymaktaydı? Patriot bir paytak sürdü. Bu işi gördükten sonra gene tıkanmış düşüncenin içine katıldı. Paşa amca, karşısındaki daha oynamamış gibi hiçbir değişme göstermemişti. Gülnihal Kalfa, kedi sessizliğiyle girdi. Gazeteleri doktorun yanına bırakıp çıktı. Cemil, zor altında yapıyormuş gibi birini aldı. Büyük başlıkları gözden geçirdi. Elinin tersiyle ağzını kapatarak esnedi. Arkadaşlarına belli etmeden gerindi. Diyarbakır valisi Doktor Çerkez Reşid'in öldüğü 6 Şubat gününden beri 2,5 aydır patriotu kapıdan bırakıp dönmek üzere geldiği bu köşkte mahpustu. Dayı Maksud'un korktuğu şeyler başlarına gelmiş, Cemil hakkında bir suçluyu kaçırmaya çalışırken vazife halindeki polisi ağır yaralamaktan yakalama kağıdı kesilmişti. Daha beteri, kaburgalarını kırdığı herifin ağabeyisi Beyoğlu'nda başkomiserdi, Arnavut'tu. Meseleyi kan davası haline getirmiş, Cemil'in ardına düşmüştü. Yakalanıp hapse girmek bile söz konusu değildi artık. Belki de kıyasıya vuruşmak, ölmek, öldürmek gerekecekti. Herif evi, mahalleyi, hatta semti göz hapsinde tutuyor, hacı bakkal vasıtasıyla dayın evde mi diye her gün küçük Enver'in ağzını aratıyordu. Eve bohçacıyız, dilenciyiz, kira evi arıyoruz diye çeşitli kadınlar gelip gitmeye başlamış, Selime teyze birkaç kere alt kat pencerelerinin dinlenildiğini, arkadaki bahçe duvarından üst katların gözetlendiğini görmüştü. Değil kendisi gibi aranan bir suçlu, hiçbir suç işlememiş iddiaçılar bile iyice bunalmışlardı. İtilafçı subayların kurduğu Nigen Bahçemiyeti, Hürriyet ve İtilaf, İttihad-ı Muhammediye fırkalarının bir kısım üyeleri pir aşkına hafiyelik ediyorlar, iddiaçı kovalıyorlardı. Ali Fevzi Paşa başkanlığında kurulan özel bir harp divanı 1888'den bu yana Jön Türk işlerini incelemekte, Nazım Paşa Harp Divanı savaş sırasında işlenen suçlarda iddiaçıların sorumluluğunu aramaktaydı. Boğazlayan Kaymakamı Kemal'le Urfa Mutasarrıfı Nusret'in asılmaları durumun şakaya gelmezliğini artık ortaya koymuştu.